Ayrım 19, sayfa 226, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. Bayard asansörle tekrar üçüncü kata çıktı. Jacob Cader'in kapısını çaldı. Birkaç saniye sonra içerideki hareketliliği ve sonra da kapının ardındaki Prada'nın sesini duydu. ''Yüce Tanrım, yine ne var?'' ''Bay Prada, kapıyı açar mısınız?'' ''Şimdi ne istiyorsunuz?'' ''Kapıyı açın da yüksek sesle konuşmak zorunda kalmayalım. İnsanlar uyuyor.'' Kapı açıldı. Prada'nın yüzündeki öfke belliydi. ''İnsanların uyuduğunu biliyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Bu sefer ne oldu?'' ''Özür dilerim, fenerimi unutmuşum. Jacob'ın dolabında olabilir sanırım. Getirir misiniz?'' ''Ola Tanrım.'' Prada döndü ve dairenin odalarına açılan koridora doğru yöneldi. Üzerine pembe balina silüetli bir tişört giymişti. Prada gözden kaybolur kaybolmaz Bayard oturma odasına geçip kahve masasına gitti. Fenerini gizlediği yerden alıp cebine koydu, sonra geri çekildi. Kilimin köşesinden minderli sandalyeyi kaldırdı. Sandalyeyi usulca ahşap zemine koydu, eğildi ve kilimin kenarını mümkün mertebe kıvırıp kahve masasının üzerine kaldırdı. Bayard çömelip yere baktı. Gri parkenin üzerindeki leke çamaşır suyuyla yarı dairesel hareketler yapılarak çıkarılmıştı. Biri zeminin bu bölgesini güçlü bir temizleyiciyle ovmuştu. Bayard tahtaların arasındaki boşlukları fark etti. Zemin lamba zıvana bağlantılı parkelerle döşenmişti. Yani temizlenen her neyse kalıntılarının alta sızmış olması muhtemeldi. Bayard Prada'nın ayak seslerinin yaklaştığını duydu, kilimi düzeltti, ayağa kalktı ve Prada içeri girerken sandalyeyi yerine koydu. ''Yok'' dedi Prada, ''orada değil.'' ''Emin misiniz?'' dedi Bayard, ''dolapta bırakmıştım sanki.''
''Eminim, baktım, isterseniz siz de bakabilirsiniz.''
''Size inanıyorum.'' Bayard telsizi kemerinden çıkarıp konuştu.
''Altı, adam 14, içinizden biri fenerimi aldı mı?''
Prada sinirle ellerini havaya kaldırdı.
''Beni tekrar uyandırmadan önce sorsanız olmaz mıydı?'' dedi.
Bayard yayını devam ettirmek amacıyla elini telsizden çekmedi. ''Sakin olun Bay Prada'' dedi. ''Size son bir soru sormamın sakıncası var mı? Sonra sizi rahat bırakacağım.''
''Neyse ne?'' dedi Prada. ''Soru verin de gidin artık.''
''Oturma odasının kilimine ne oldu?''
''Efendim?''
Bayard soruyu sorduğunda o ifadeyi yakalamıştı. Prada'nın gözlerindeki o anlık şaşkınlığı kilimi Prada kıpırdatmıştı. ''Beni duydunuz?'' dedi Bayard. ''Kilime ne oldu?''
Prada karşısında embesil varmış gibi ''Kilim burada duruyor ya işte'' dedi.
''Hayır, bu yemek odasının kilimi. Bakın masanın ayaklarının izleri hala görünüyor. Onu buraya getirdiniz çünkü buradaki kilimi attınız. Ona ne oldu? Neden atmak zorunda kaldınız?''
''Bakın, bu işten artık gına geldi. Geri döndüğünde Jacob'a kilimlerle ilgili istediğinizi sorabilirsiniz ve gördüğünüz gibi hiçbir terslik yok.''
''Jacob geri falan dönmeyecek. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bana neler olduğunu anlatın Tyler.''
''Benim adım Tyler değil. Benim adım...''
Prada ansızın ellerini pençe gibi kaldırıp Bayard'ın boğazına saldırdı. Ama Bayard hazırdı. Sözlerinin onu kışkırtacağını biliyordu. Olduğu yerde dönerek saldırıyı bir boğa güreşçisi gibi savuşturdu. Telsizi tutan elini kaldırıp adamın sırtına indirdi. Telsizin dibiyle omurgasına vururken ayağıyla da çelme taktı. Prada yüzü koyun odanın köşesine savruldu. Bayard telsizi bırakıp silahını çekti, ayağını sırtına koyup silahını kafasına doğrulttu.
''Ayağa kalkmaya çalışırsan sırtına kurşunu yersin, bir daha asla yürüyemezsin.''
Bayard adamın kasıldığını, ayağının baskısını test ettiğini hissetti ama sonra gevşeyip pes etti.
''Akıllı çocuk'' dedi Bayard.
Bayard Prada'yı kelepçeleyip haklarını okurken asansör kapısının açıldığını, Herrera ve Dyson'ın koridorda koştuklarını duydu. Çok geçmeden daireye ulaşıp Bayard'ın yanına geldiler.
''Şunu yerden kaldırıp sandalyeye oturtun'' diye buyurdu Bayard. ''Cinayet ihbarı yapmam gerek.''
İki memur içeri girip Prada'yı kollarından kavradı.
Beni öldürecekti dedi Prada birdenbire. İşimi uğrunda çabaladığım her şeyimi istiyordu. Boğuştuk. Düşüp başımı vurdu. Ölmesini istememiştim.
Bu yüzden mi onu kilime sarıp cesedini de bilmem nereye attın diye sordu Bayard.
Bana kimse inanmazdı. Şu an siz de inanmıyorsunuz.
Sana okuduğum haklarını anladın mı?
Beni parçalara ayıracaktı.
Konuşmayı kes ve soruma cevap ver. Sana okuduğum haklarını anladın mı? Tekrar söylememi ister misin?
Anladım, anladım.
Pekala dedi. Jacob Cade'nin cesedi nerede?
Onu asla bulamayacaksınız dedi. Onu çöp tenekesine attım. Çöpler nereye giderse orada, hak ettiği yerde.
Bayard Hollywood Şube Dedektif Bürosu'nun başı ve nadiren görse de Bayard'ın asıl amiri olan Teğmen McAdam'ı aramak için koridora çıktı. Böylesine önemli bir olayı ona doğrudan iletmeliydi. Onu uyandırmaktan gizli bir haz aldı. Kendisi katı bir 9-5'çiydi.
Selam amire, ben Bayard dedi. Bir cinayet işlendi.
28. Bölüm. Bayard Jacob Cady vakasını Batı Büro Cinayet Ekibine teslim ettikten sonra dedektif bürosuna döndü. Harry Bosch'u önceki gece kullandığı masada oturmuş, saha görüşme kartlarını incelerken buldu.
''Sen hiç uyumaz mısın Bosch?'' dedi.
''Bu gece hayır'' dedi Bosch. Bayard masadaki kahve bardağını gördü, Bosch dinlenme odasına gitmişti.
''Ne zamandır buradasın?'' diye sordu Bayard.
''Çok olmadı'' dedi Bosch. ''Bütün akşam dışarıda birini aramakla meşguldü.''
''Buldun mu peki?''
''Hayır, henüz değil. Sen neler yaptın?''
''Cinayetle uğraşıyorum. Şimdi de raporunu yazmam gerek. O yüzden bugün şantaj kartlarına bakamayacağım.''
''Sorun değil. Ben epey ilerleme kaydettim.'' Daha sonra ayrıntılı inceleme için kenara ayırdı. Kartları kaldırıp gösterdi. Bayard Bosch'a merkeze gelip tek başına çalışmasının doğru olmadığını söyleyecekti ama vazgeçti. Bir sandalye çekip Bosch'un yanına oturdu. Bilgisayara girdikten sonra Cady vakasını devralan ekibe göndereceği olay raporunu yazmaya başladı.
''Vaka neydi?'' diye sordu Bosch. ''Cinayet yani.''
''Ortada ceset yok.'' dedi. ''En azından şu ana kadar. Kayıp şahıs olayı olarak başladı ve ben de öyle karıştım zaten.'' Katili yakaladık, kurbanı öldürüp cesedi parçaladığını ve çöp tenekesine attığını itiraf etti. Ha, bir de nefsi müdafaa olduğunu söyledi.
Kesin öyledir.
Apartman yöneticisiyle konuştuk, çöpler dün toplanmış. Hangi çöp kamyonu olduğu ve hangi çöplüğü kullandığı tespit edilir edilmez bugün çöp sahasına gidecekler. Bir vakanın sonunu getirmediğime sevindiğim ender zamanlardan. Vakayı devrettiğim iki dedektif pek mutlu değildiler.
Vaktiyle ben de bir kayıp ceset vakasında çalışmıştım. Aynı olay. Çöplüğe gitmemiz gerekmişti. Ama biz bir hafta gerideydik. Çöplükte tam iki hafta geçirdik. Bir ceset bulduk ama yanlış cesetti. Böyle şeyler sadece Los Angeles'ta olur herhalde.
Yani bir cinayet kurbanı buldunuz ama aradığınız o değil miydi?
Aynen öyle. Aradığımızı hiç bulamadık. Oraya da zaten ihbar üzerine gitmiştik. O yüzden belki de öyle bir şey hiç yoktu. Bulduğumuz ceset mafya hesaplaşmasına aitti ve sonunda vakayı çözdük. Ama orada geçirdiğim o iki hafta var ya, koku aylarca burnumdan gitmedi. Kıyafetleri hiç söylemiyorum bile. Hepsini attım.
O tarz yerlerin oldukça pis koktuğunu duymuştum.
Bayard işine döndü ama daha 5 dakika geçmeden Bosch onu tekrar böldü. ''Şu engel dosyalarına bakabildin mi?''
''Aslında bakabildim.'' dedi Bayard. ''Sözde hepsi silinmiş ama programı tasarlayıp uygulanmasına yardım eden Güney Kaliforniya Üniversitesi profesörüne ulaştım. Verileri sakladığını umuyorum. Eğer ilgilenirsen sabah 8'de onunla buluşacağım.''
''İlgilenirim tabii. Giderken de sana kahvaltı ısmarlarım.''
''Raporu teslim etmezsem kahvaltıya vaktim olmayacak.''
''Anladım, susuyorum.'' Bayard rapor üzerinde çalışmaya dönerken gülümsedi. Özet kısmındaydı. Tildus'un, mevcut yasal adıyla kayda geçiriliyordu, tutuklandıktan ve cinayetten paçayı sıyırması gerektiğini fark ettikten sonra verdiği kendine hizmet eden ifadelerini yazıyordu. hararetle savunduğu nefsi müdafaa iddiası, daireye çağrılan adli tıp ekibinin küvetin gider borusuna kan ve doku bulmasıyla inandırıcılığını kaybetti. Ardından Tildus cesedi parçalayıp parçaları plastik çöp torbalarına koyduğunu itiraf etmişti. Nefsi müdafaa cinayeti için biraz aşırı bir önlem. Bayard Cady'nin anne babası ve ailesi için üzüldü. İlerleyen saatlerde ve günlerde evlatlarının öldüğünü, cesedinin parçalara ayrıldığını, bir çöp sahasında çöplerin arasında bir yere gömüldüğünü öğreneceklerdi. Ve boşun çöp sahasında başarısızlıkla sonuçlanan ceset arama hikayesi de onu kaygılandırıyordu. Cady'nin cesedini bulmaları önemliydi. Böylece parçalama haricindeki yaralanmalar Tildus'un verdiği ayrıntılar ışığında tahlil edilebilirdi. Eğer cesetteki yaralar farklı bir hikaye anlatırsa Jacob katilinin yakalanmasına yardım etmiş olurdu. Bayard vakanın sonunu getiremediği için mutlu olduğunu söylemesine rağmen Jacob'u arama çalışmalarına gönüllü olmak niyetindeydi. Orada olma ihtiyacı duyuyordu. Bayard'ın vardiyası 7'de sona erdi. Fakat raporlarını Batı büro dedektiflerine bir saat öncesinde yolladığından o ve Boş erkenden şehir merkezinin yolunu tuttular. Rampart Şube Karakolu'nun karşısında pahalı bir LAPD geleneği olan Pasifik Yemek Arabası'nda kahvaltı ettiler. Mevcut vaka hakkında pek konuşmadılar. Daha ziyade LAPD'deki geçmişlerinden bahsettiler. Boş ilk yıllarında sağa sola savrulmuş, Hollywood cinayet masasında birkaç yıl geçirdikten sonra kariyerini SCB'de noktalamıştı. Ayrıca Orange County'de üniversite okuyan bir de kızı vardı. Kızının bahsi açılınca Boş telefonunu çıkardı. ''Ona mesaj atmayacaksın herhalde değil mi?'' dedi Bayard. ''Bu saatte hiçbir üniversite öğrencisi uyanık olmaz.'' ''Yok, sadece nerede olduğunu kontrol ediyorum.'' dedi Boş. ''Evde mi?'' diye bakıyorum. ''21 yaşına geldi. Zamanla daha az endişelenirim sanıyordum ama daha da kötü oldu.''
''İzini sürdüğünü biliyor mu?''
''Evet, anlaşmamız var. Ben onun izini sürebiliyorum, o da benimkine. Sanırım o da benim için en az benim kadar endişeleniyor.''
''Çok güzel ama telefonunu odasında bırakabilir ve sen de orada olduğunu düşünebilirsin pekala.''
Boş başını telefondan kaldırıp Bayard'a baktı. ''Gerçekten mi?'' dedi. ''Bu düşünceyi aklıma sokmasan olmaz mıydı yani?''
''Özür dilerim.'' dedi Bayard. ''Demeye çalıştım, ben üniversite öğrencisi olsam ve babam telefonumun izini sürebilse onu her daim yanımda taşımazdım herhalde.''
Boş telefonunu bırakıp konuyu değiştirdi. Sözleştikleri gibi Boş hesabı ödedi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin yolunu tuttular. Yolda Bayard Boş'a Dennis Eagleton'dan ve Daisy Clayton'la aynı gece Moonlight Mission minibüsüne binişinden bahsetti. Bunun dışında ikili arasında pek bir bağ olmadığını ama Eagleton'ın ciğeri beş para etmez biri olduğunu ve eğer yeri bulunabilirse onunla görüşmek istediğini söyledi. Tim Farmer onunla konuşmuş dedi. 2014'te karta yazmış. Eagle'ın nefret ve şiddet dolu olduğunu söylemiş.
Peki şiddet uygulamaktan hiç sabıkası yok mu diye sordu Boş.
Sadece bir tane var. Onda da cezası hafifletilmiş. Aşağılık herif bir adamın kafasını şişeyle yardığı için şehir hapishanesinde topu topu bir ay yatıp çıkmış.
Boş yorum yapmadı. Eagleton'ın aldığı hafif cezayı olağan karşılarmışçasına başını sallamakla yetindi. Saat 8'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Scott Calder'ın ofisinin kapısındaydılar. Calder 30'larının sonlarındaydı. Suç takip programını tasarladığında 20'li yaşlarında olmalıydı.
''Profesör Calder'' dedi Bayard. ''Ben dedektif Bayard. Telefonda konuşmuştuk. Bu da meslektaşım dedektif Boş.''
''Geçin lütfen.'' dedi Calder.
Calder konuklarını masasının önüne oturmaya davet ettikten sonra kendisi de oturdu. Sol göğsü üzerine altın sarısı GKÜ işlenmiş bordo bir golf tişörtü giymişti. Kafasını kazıtmıştı ve steampunk tarzında uzun sakalı vardı. Bayard yerleşkedeki öğrencilere daha kolay kaynaşmasını sağladığını düşünüyor herhalde diye tahmin etti. LAPD engeli hiç bırakmamalıydı dedi. Eğer uygulamaya devam etselerdi şimdilerde semeresini alırlardı.
Bayard da Boş da ona seslerini çıkarmadılar. Calder programın ortaya çıkışını anlatmaya başladı. Yerleşkeden sadece birkaç blok ötede kısa aralıklarla birkaç öğrencinin darp edilip soyulmasından sonra GKÜ'nün içindeki ve civarındaki suç örüntülerini incelemişti. Calder veri topladıktan sonra istatistik yardımıyla üniversite çevresindeki mahallelerde ileride işlenecek suçların sıklığını ve konumunu tahmin etmişti. LAPD projeyi duymuş ve emniyet müdürü Calder'dan bilgisayar modellemesini şehre uyarlamasını istemişti. Başlıca 3 test bölgesinde sürekli değişen sakinleri ve işlenen suçların çeşitliliği nedeniyle Hollywood Şube, Venice'de işlenen suçların eşsizliği nedeniyle Pasifik Şube ve GKÜ'yü sınırları içinde barındırması nedeniyle Güneybatı Şube olarak belirlenmişti. Şehir yönetiminin hibesiyle başlatılan projede Calder ve birkaç öğrencisi 3 şubedeki polis memurlarıyla geçirdikleri bir eğitim döneminin ardından veri toplamaya girişmişlerdi. Proje 2,5 yıl sürmüş, emniyet müdürünün 5 yıllık görev süresinin dolmasıyla fişi çekilmişti. Sonrasında teşkilat Calder'ın görevine son vermişti. Yeni atanan müdür programı iptal etmiş, eski usul toplum polisliğine geri dönüldüğünü duyurmuştu.
Yazık oldu dedi Calder. Tam da iyi sonuçlar elde etmeye başlıyorduk. Fırsat verilseydi engel işe yarardı.
Öyle görünüyor dedi Bayard.
Adamı destekleyebilecek başka söz bulamamıştı. Çünkü bir suçun tahmin edilebilirliğine dair kendi inançları vardı. Boş sessiz kalmayı yeğledi.
Programın geçmişi hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz dedi Bayard. Buraya gelmemizin nedeni geçmiş verileri saklayıp saklamadığınızı öğrenmek. 2009'da işlenen bir faili meçhul cinayeti soruşturuyoruz. O dönemde engel ikinci yılındaydı ve veri toplamaya başlamıştı. O gece ya da belki de o hafta Hollywood'daki suç fotoğrafına bir bakabilsek çok faydalı olur diye düşündük.
Calder Ballard'ın sorusunu düşünürken bir an sessiz kaldı sonra dikkatle konuştu. Yeni müdür göreve başladığında programı sona erdirip tüm verileri sildiğini biliyorsunuz değil mi dedi. Yanlış ellere düşmesini istemediğini söyledi. Siz buna inanıyor musunuz?
Calder'ın sesine sinen sinirli ton yaklaşık 10 yıldır içine attığı öfkeyi ele veriyordu. Bayard hiçbir alakasının olmadığı siyasi kararlardan soruşturmayı, soyutlamayı umarak bu teşkilatın tüm kayıtları saklama geleneği de biraz çelişiyor dedi.
Aptalcaydı dedi Boş. Programı bitirmek aptalca bir karardı.
Bayard Calder'ın işbirliği yapmasını sağlamanın Boş'tan geçtiğini fark etti. Onun kimseye karşı sorumluluğu yoktu. İstediği her şeyi özellikle de Calder'ın duymak istediklerini söyleyebilirdi. Emniyet bana projeyle alakalı kendi veri depolarımı silmemi söyledi dedi Calder.
Ama o proje senin göz bebeğindi dedi Boş. Bence her şeyi silmemişsindir. Ve eğer haklıysan bir cinayeti çözmemize yardım edebilirsin. Ayrıca müdürden de bir nevi intikam almış olursun. Ne dersin?
Bayard gülmemek için kendini zor tuttu.
Boş durumu harika idare ediyordu.
Calder'ın elinde bir şey varsa kesin dökülecekti.
''Tam olarak ne arıyorsunuz?'' dedi Calder.
''Kurbanımızın kaçırıldığı geceyi baz alarak 48 saatte şubede işlenen tüm suçların bir kaydını istiyoruz.'' dedi Ballard. ''Suçtan 24 saat öncesi ve 24 saat sonrası mı?'' dedi Calder.
''48 saat öncesi ve 48 saat sonrası olsun.'' dedi Boş.
Bayard defterini çıkarıp üstteki sayfayı kopardı. Tarihi çoktan yazmıştı. Calder kağıdı alıp baktı.
''Nasıl istiyorsunuz? Dijital mi, çıktı mı?'' diye sordu.
''Dijital'' dedi Bayard.
''Çıktı'' dedi Boş aynı anda. ''Tamam, hem dijital hem de çıktı'' dedi Calder.
Büyük bir ahlaki yük taşıyormuşçasına üzerinde tarihi yazılı kağıda baktı.
''Tamam'' dedi. ''Bunu yapabilirim.''
19. ayrımın sonu. Sayfa 238.